Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Medyapod Ağı'ndan herkese merhaba. Anlatsam Roman Olur'un yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nida Dinçtürk. Uzun süredir bir TBT bölümü paylaşmıyorduk sizinle. Bu Perşembe Müge İplikçi ile geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, hatta Anneler Günü'nde yaptığımız bir söyleşinin kaydını paylaşıyoruz. İplikçi'nin son romanı Sil Baştan'ı konuştuğumuz bu söyleşinin bir kısmı Milliyet Kitapekin'de yayınlanmıştı. Şimdi karşınızda oldukça inişli çıkışlı ve her şeye rağmen kahkahalarla dolu Müge İplikçi söyleşisi. Şimdi ben önce Nebiye'nin yeniliklerden hoşlanmayan haliyle başlayalım istiyorum. Şu cümlenin altını çizmişim. Geç kalmaktan her zaman nefret ederdi. Tıpkı genç kalmaktan nefret ettiği gibi.
Evet.
Bu yeniliklerle savaşan Nebiye karakteri nasıl doğdu?
Aslında bu kitabı temelde yazmama neden olan şeylerden biri, toplumun içerisinde gördüğüm orta sınıf tabir edebileceğim kadın profiline temas etmekti. Açıkçası birazcık sert bir eleştiri yaptığımı düşünüyorum ama aksi takdirde kitap akışkanlık kazanamayacaktı zaten. Ama şu var, Nebiye başlangıçta öyle ama sonradan ya burada bir yanlışlık var diyerek kendi sesine dönme cesaretini gösteren o kadınlardan biri. Öyle diyebilirim. Bir diğer bu kitabı yazmama yol açan sebeplerden biri de gencecik yaşta Suruç'ta kaybettiğimiz sevgili Ece'nin annesiyle yapmış olduğum bir yazışma. Evet. Suruç'a değinmedim çünkü Ankara patlaması toplumsal anlamda daha çok bize değen bir özelliğe sahip olduğu için belki öbürünü bir gençlik romanı olarak düşünebileceğim, ileride bir proje olarak düşünebileceğim biçimde adlandırabilirim. Ama işte Ankara patlamasını da küçük çaplı da olsa kitaba koyarak orada Ece ve Ece gibi çok sevgili insanların ailelerine bir bakın hatırlanıyorsunuz mesajı da vermek istedim.
Ama şeye kadar Müge Hanım, yani patlamaya gelene kadar aslında benim Nebiye'nin hikayesini okurken kafama takılan anahtar kelimelerden birisi bu kuşak farkı, kuşak farkı. Biz neden bu sorunu aşamıyoruz? Neden bu yüzden çatışıyoruzdu? Gerçi herhalde bu son yıllarda biraz daha bu çatışmalar azalıyor gibi. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Sizce nasıl?
Şimdi kuşak çatışması, ben gençken benden büyük kuşakla yaşadığımız bir sorundu. Şimdi yaşlanıyorum ve açıkçası sizin kadar iyi niyetli değilim bu noktada. Gene de o kuşak farkının izlerini, tortularını görüyorum, ona tanıklık ediyorum. Şöyle, yani belki politik olarak değil ama zaten her şey politik değil. Biz öyleymiş gibi yaşıyoruz ama o politik olanın arkasındaki kültürel dokuda, sosyal dokuda aslında büyük atlamalar, büyük yarıklar olduğuna inanıyorum. Ve aslında yaş anlamında yaşlılığa dair bir eleştirim de yok. İnsanlar bizim ülkemizde genç olsalar dahi çabucak yaşlanıyorlar. Ve bu onları ne yazık ki köhneleştiriyor. Ne yazık ki tıpkı Nebiye'nin evinde gördüğümüz gibi tozlandırıyor. Vaktinden önce tozlandırıyor üstelik. Ve o tozun içerisinde kalınca da gerçekleri olduğu gibi görebilme gibisinden kıvrak bir bakış açısından yoksun kalıyorlar. Tamam kalsınlar ama bir de bu toz içerisindeki halden etrafı eleştirel gözle bakabilmek gibi bir benim bir türlü anlayamadığım bakış açıları var. İşte en çok takıldığımız nokta orasıymış gibi geliyor bana.
Peki sizce toplumsal olarak politik bazı eşikleri aşamayışımızın altındaki sebeplerden biri bu mu?
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi bakın her şey çok güzel olacağı sonuna kadar varım. Ama her şeyin çok güzel olabilmesi için sadece politik değil, bizim kültürel anlamda da açmamız gereken bir sürü kapı var. Ve o kapıları açamadığımız müddetçe istediğiniz anlamda siyasal doku sizi rahatlatsın ki rahatlatmıyor. Kesinlikle rahatlatmıyor. Siz yan komşunuza kötü gözle bir düşman gibi mesela bakmaya devam ettiğiniz müddetçe yan yana durabilme şansınızı zaten ilk etapta yok ediyorsunuz. Ya hep bir böyle bir cepheleşme, hep bir kutuplaşma ve bunun üzerinden oluşturulan bir etiketlendirilme söz konusu. Bu olduğu müddetçe ben toplum olarak, yani tabii bir edebiyatçı gözüyle bakıyorum, rahatlayabileceğimize inanamıyorum açıkçası.
Nebiye de biraz aslında bu öz eleştirilerin bir araya geldiği bir karakter gibi.
Tam da bu. Tam da bu.
Karşımızda duruyor.
Ama umutluyum yani, onu söyleyeyim.
Bir dipnot olarak bunu düşünüyorum. Ya diğer taraftan Nebi'nin hayatını oluşturan karakterler de böyle masanın üzerine yayılmış iskambil kağıtları gibi canlandı benim gözümde.
Evet, doğru.
Sırtları başka bir yüz ama çevirdiğinizde başka bir anlam ifade ettiğini görüyoruz. İşte yani o usta, Murat Usta, Orçun, uzaylılar diye ötekileştirdiği komşuları. Nebi'nin hayatındaki bu karakterler neleri ifade ediyor Müge Hanım?
Şimdi tabii onun hayatını ifade ediyor. Kaçınılmaz olarak biz insanlara, kendimize benzemeyenlere uzaylı diyerek onları gerçekten yok edemiyoruz. Yani onlar var. Aslında şunu görebilsek, yani onlar olduğu müddetçe biz de varızı bir çözebilsek, Nebi'nin sonunda çözdüğü gibi, o zaman o bariyer diye görülen şeyler, toz diye görülen şeyler zaten eriyip gidecek. Bir edebiyatçı olarak bunun böyle olmadığını görmek bana bu romanı yazdırdı. Çok mutluyum, tamam. Ama öte yandan toplumun genel dokusunun bunun üzerinde raks ettiğine tanıklık etmek, keşke böyle olmasaydı, beni zaman zaman karamsarlığa düşürüyor açıkçası.
Peki, şu notun da üstünden geçeyim. Bu Nebiye'nin tuhaf hali aslında... okurken bende şöyle bir empati yarattı. Bizim böyle gündelik hayatta işte kendi kendine konuşan insanlar ya da tuhaf yanıtlar veren insanları gördüğümüzde deli galiba diye geri adım attığımız insanların zihinlerine giriyormuşuz gibi oluyor.
Çok teşekkür ederim. Bir iltifat kabul ediyorum.
Nebi o karakterlerden biri gibi okudum ben.
Çokça tanıdığım bir kadın var. Tanıklık ettiğim, uzaktan mesafeyle baktığım kadınlar olduğu kadar böyle tanıdığım kadınlar da var. Çok zenginler. Yani şöyle, duygu olarak çok zenginler, perspektif olarak çok zenginler ama içlerinde kıramadıkları bir şey var onların. Ve o kırılamayan yer aslında bir yerden sonra o kadar büyüyor ki. Nebiye'nin çocukluğuna kısa bir bakış var kitapta ve ben mesela oradaki kadını Keşanlı Ali Destanı'ndan yola çıkarak oturtturdum o helacı kadını. Helacı neydi?
Bacı.
Adını bulacağız inşallah. Tamam. Oradan hani işte gece kondulaşma, Aldun Taner'in de altını çizdiği 60'lı yıllarda Ankara'da yaşananla bugüne baktığımızda işte Ankara'da ya da İstanbul'da yaşanan kentsel dönüşme nasıl gelebildiğimiz noktası aslında bize birçok şeyi ele veriyor. Yani birçoğumuz aslında oradan geliyoruz. Bir arkadaşımın çok güzel bir lafı var. Yahu biz aslında taşra toplumuyuz. Niye böyle kendimizi çok böyle köken itibariyle elit bir toplummuş gibi gösterip kendi kendimize de ya biz aslında öyleyiz ama ah bu hale nasıl düştük gibisinden bir karamsar bir yere iteliyoruz diye sormuştu bana. Çok doğru bir tespit bu. Yani daha o noktayla özdeşleşemedik. Yani şu son 30, 40, 50 yılda yaşadığımız anormal, tabii bu globalleşmeyle de ilgili anormal değişim ve dönüşümün öncesinde aslında arka planda hakikaten hepimizin ayaklarının çamura batarak yürünmüş yollar var. İşte ne bileyim, bir bulaşık makinesi kavramıyla tanıştığımız, çok yeni tanıştığımız yıllardan bahsedebiliriz. Hepsi yani şuracıkta ve biz onlar yokmuş. Hani sanki biz bir İngiliz toplumu geleneğinden geliyormuş gibi lordlar kamerasında birbirimize laf anlatıyormuşuz ya, toplumun belli bir kesiminden bahsediyorum. Evet. Ve o, yani o onlar ve bizler dediğimiz noktada da aslında büyük bir yanılsama varmış gibi geliyor bana.
Kendimize yabancılaşıyoruz.
Evet,
aslında.
Evet. Yani bu keşke böyle olmasaydı ama yani kökeni hatırlamazsan, görmezsen o kendi halindeliğin bugünkü yansıyışını atlarsan, o zaman ah bunlar da nereden çıktı biçiminde ünlemlerle dolu bir hayatın içerisinde kalabiliyoruz ya. Yani.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Nebiye'nin o zihinsel ve ruhsal kargaşası aslında zamanlar arası
geçişkenliği,
evet, gidip gelişleri aslında bu okura da çok rahat yansıyan, diğer taraftan Nebiye ile çok kolay özdeşleşmemize yardımcı olan ama diğer taraftan okurun her an kendini kaybedebileceği bir denge. Evet. Sizin bu yazım süreciniz nasıldı? Çok ip üstünde yürünmüş bir süreç gibi hissediyorum.
Evet, kesinlikle doğru. Zaten yani benim edebiyatım böyle birazcık. O ip üstünde oynamayı seviyorum. Şöyle söyleyeyim size, son 6 ayı metnin anlaşılmaz olabileceği yerleri çöpe atmakla geçirdim. Hmm. Hani daha nasıl anlaşılabilir olur bu metin deyip böyle küçük notlar alıp o notlara göre tekrardan formüle ettiğim bir metin oldu bu. Kısa bir metin ama yani gerçekten zor okunan bir metin olduğunu da itiraf etmem gerekiyor galiba. Şöyle ki yani o zaman atlamalarını yakalarsa okur, evet, çok rahat gider. Ama ben şimdi neredeyim sorusu onu kızdırmaya başlarsa bence orada bıraksın. Çünkü kızdıracak bir metin değil. Eğlenmeli düşüncesiyle de yazılmış bir metin bu. Yani o eğlenceyi takip edebilirse metinden keyif alacağına inanıyorum okurum.
Bence kızdırmıyor bu
kızdırmıyor
arada.
Kızdırmıyor. Güzel.
Evet, çünkü yani kendi zihninizde verdiğiniz bir savaş gibi düzlüğe çıkmak istiyorsunuz ve vazgeçmiyorsunuz. Benim açımdan okuma süreci öyle ilerledi.
Güzel.
Ben hani kötü olduğunu ya da kızdırıcı olduğunu düşünmüyorum fakat zor olduğunu kabul ediyorum. Bu yüzden özellikle size bu soruyu sormak istemiştim.
Evet, benim için de zordu. Yazarken zordu. Kendimce güya çok açık bir metinde yazdığımı, bıraktığımı düşünüyordum. Ama ben bir edebiyat metninden de bunu anlıyorum. Bazı şeylerin okur tarafından çözülmesi.
Evet. Oyunlu olması.
Evet, oyunlu olması. Oyunlu olması.
Geçenlerde Mahir Ünsal Eriş'le konuşurken o da Sarıyaz için bunu söyledi. Ben yazarken eğlenmeliyim.
Evet.
Okurun da o zaman okurken eğleneceğini düşünüyorum. Yani hani edebiyatın eğlence gibi bir zorunluluğu yok. Evet. Ama benim baktığım yer burası. Evet, bu da oyunlu ve bence gayet güzel.
Bazı yerlerinde çok eğlendim. Tabii yani onu söyleyebilirim ama bir yandan da yani hüzünlü bir metin olduğunu da teslim etmem lazım.
Kesinlikle. Siz de hüzün demişken şeye dönelim. Yani Nebiye'nin hayatında birçok eksik var aslında. Hı. Ve aslında ilk hissedilen büyük eksikliklerden biri de anne karakteri.
Evet.
Bizim bazen kim olduğundan emin olamadığımız, nerede olduğundan emin olamadığımız bir anne karakterinden bahsediyor Nebiye. Ben anne karakterleri üzerinden konuşalım istiyorum. Günün anlam ve önemine, evet, binaen.
Anneler gününe istinaden. Şimdi konuşmamıza başlamadan önce ben anneler gününün altını çizerek ya annelik günü diye bir dönüşüme haiz bir günden bahsediyoruz. Ve anne olma gerekmeyen bir ne diyeyim gün olduğunu düşünüyorum bunun. Annelik duygusu ile yoğrulmak belki. Hani o şefkati, o özeni, o ihtimamı taşıyabilme, vicdanen taşıyabilme. Çünkü öyle insanlar olduğu müddetçe de gerçekten laf olsun diye söylemiyorum, çatışmaların bertaraf edilmesi daha kolay olur. Bu inancım çok önemli. Çok çok önemli. Dolayısıyla şimdi bizim karakterimize baktığımızda, Nebiye'ye baktığımızda Nebiye'deki o kaybolmanın temel nedenlerinden biri bence o aradığı, hayat boyunca aradığı şefkati, hayat boyunca aradığı vicdanlı duruşu, bir omzu, sıcak bir kalbi, belki annesi, yani üvey annesi sonuçta o ona bunu sunabilecek bir donanıma sahip kadınken sırf işte meliler malılar yüzünden o mesafeyi koymasından ötürü Nebiye'yi yalnız bırakmış bir kadın. Yani ben üvey anneleri çok severim, onu söyleyeyim. Yani ve öz annelerden çok da kıymetli bulduğumu da ifade etmem gerekiyor. Çünkü annelik defalarca tartışmışımdır. Biyolojik yanın çok ötesinde düşünülmesi gereken bir şey. Ve dolayısıyla belki hani o mesafeyi koyması anlamında da üveylik tırnak içinde insanı rahatlatabilen bir bakış açısıdır. Fakat bu kitapta bu olmuyor. Bu nasıl bir şey? Aslında üvey veya öz, annelik duygusunun üzerimizdeki o şablonlaştırılmış haliyle ilgili bir duruşa getirebildiğim, getirmeye çalıştığım eleştiriyle ilgili. Yani gerçekten gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar vicdani bir duruş sergileyebiliyoruz. Her şeyden bağımsız olarak. Hı hı. Ve tabii bu gene bir kadınlık duruşuna geliyor. Yani kadınlık duruşunun bu ülkedeki temel varlığını biz neye borçluyuz veya nasıl bir sınıfta kalıştır bu? Anneler ve kızları diye çok ciddi bir sorunumuz var mesela.
Evet.
Ben bütün kadın arkadaşlarımla bu sorunu dile getirebilecek konuşmalar yapıyorum. Genç kadın öğrencilerimle yapıyorum. Demek ki biz bunu aşamıyoruz. Burada bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı aslında kadınlık durumuyla ilgili bir sıkıntı da. Baktığınızda. Yani annelik değil, kadınlık sorunuyla ve özgürlük sorunuyla ve ayaklarımızın yere erip ermeme sorunuyla ilgili bir durum gibi geliyor bana.
Bu anne ve kızlık sorunu dediğiniz şeyden ben şunu anlıyorum. Annelik tanımı altında biz bazı kadınları doğuştan itibaren özgürlüğünün önüne set çekerek büyütüyoruz, evet, ve hayata karıştıramıyoruz.
Evet, yani aslında işte iyi bir eş noktasında bile bir sıkıntı var. Ve çoğu kadının buna teşne olması tabii. Yani işte iyi bir eş olup öbür tarafta çocuğunu bir biçimde unutması. Yani yine tırnak içinde söylüyorum. Yani o çocuğun sadece karnı doyurmak değil, çocuğun beynindeki boşluklara da temas edebilmek. O çocuğun büyüme safhasındaki atlamalarını yeri geldiğinde doldurabilmek. Anladığım bu benim. Yani bunu bir öğretmen de yapabilir tabii. Yani oradan öğretmenliğe de atlanılabilir. Eğitimdeki bu yaşadığımız açmazlara da bu noktada değinilebilir. Ama annelik sorunu tartışıyoruz tabii şu an.
Evet. Peki 10 Ekim tarihine gelelim. Yani sil baştan da siz 10 Ekim ile 12 Eylül arasında doğrudan bir çizgi çekiyorsunuz. Evet. Önce şeyi sorayım. Bu iki toplumsal olay arasındaki bağlantıyı siz nasıl okuyorsunuz?
Şöyle okuyorum, aslında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanmak biçiminde. Yani ben hemen her kitabımda ya da hemen her öykümde o 12 Eylül'e dair bir boşluğa referans vermeyi kalemimin bir misyonu olarak gören bir insanım. Yani kalemimin misyonu derken burada büyük bir abartılı bir duruş olarak görmesi. Yani çünkü oradan geliyorum. Orada nasıl bir kıyma uğradığımızı biliyorum. Ve bunun topluma nasıl neşredildiğini bilen biri olarak, bizzat yaşayan bir kuşak olarak bugünlere gelişimizin gerçekten tesadüf olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla siz ne zaman sivil bir ses olma çabasına girseniz bu toplumda hemen üstünüz tozlarla kaplanır. Hı hı. Hemen üzerinize kezzap atılır ve hemen o sesiniz kısılır. Ve insanların alanlara çıkmak konusundaki korkuları da zaten hani temelde tabii ki çok daha arka plan, belki Tanzimat'a bile gitmemiz gerekiyor. Yani belki bir dünya toz bulutuyduna kadar gitmemiz gerekiyor ama hani yakın geçmiş dendiğinde tabii ki 12 Mart da var ama 12 Eylül benim gözümde hala çok ciddi bir yarık. Ve biz hala o yarın içerisinden kurtulmayı başaramadık. Bu sözünü ettiğim şey, yani ifade özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü anlamında kendi ayaklarımızın üzerinde duramama, durmamıza izin verilmeme olgusunun oralarda artık inanılmaz derecede güçlendiğine inanıyorum.
Peki bireysel bazda bizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Mesela 12 Eylül'den sonra insanlar birbirlerini gözlerini kırpmadan ihbar etmeye başladılar. Evet. 15 Temmuz'dan sonra da biz benzer bir şey, evet, yaşadık.
Evet.
Neredeyse 20 yılda bir böyle bir birbirimizden vazgeçiş.
Çok güzel bir tanım bu. Birbirimizden vazgeçiş. Ama işte birbirimizden vazgeçiş aslında kendimizden vazgeçmek demek. Yani bir bunu fark edebilsek. Demin söyledik, yani Nebiye komşusundan vazgeçtiği zaman, onu dışladığı zaman aslında kendinden vazgeçmiş, kendini dışlamış oluyor. Hikaye bu. Ama bütün o yapı aslında bizi buraya getiren bir yapı. Yapayalnızız aslında. Yani Nebiye'nin yalnızlığı, yani benim tabii bir grotesk figür olarak düşünebiliriz Nebiye'yi. Ama o yalnızlık hepimizde bir biçimde, küçük veya büyük veya ne bileyim, yani yok diyen varsa bravo, bende var mesela. Bende var. O yalnızlık ve o yalnızlıkla hani başa çıkabilirim duygusu. Halbuki yani başa çıkacak bir şey değil. Yani ne olur ki çıkmasan aynı zamanda. Yani ne olur ki zaaflarınla ortalıkta dursan. Ne olur o duvarları örmesin. Hayır, yani o duvarlar örülmeli. Kimseye hiçbir şey çaktırılmamalı ve işte devam edilmeli. Neye devam ediyorsak artık. Nereye kadar gidebileceğimiz konusunda çok ciddi soru işaretlerim var. Demin de belirttim yani. Her şeyin çok güzel olacağı gerçeğine tabii ki inanıyoruz. Ama her şeyin çok güzel olabilmesi için arka planda çok ciddi temellere ihtiyacımız var. Ve o temeller bizden çalındı. Çalındı. Ve bazılarını da biz uzlaşma yoluyla kendimiz teslim ettik.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Biraz da şey yaptık mı sizce? Aile kurumunu çok konservatifleştirerek o kendi içimize dönme durumunu, işte aile özeldir, işte eşler arasına girilmez, işte anne ile çocuğun ilişkisine karışılmaz derken aslında toplumda büyük bir şey yarattık gibi geliyor bana.
Küçük küçük kutucuklar.
Kutucuklar, evet. Küçük küçük kutucuklar yarattık. Ya da işte Nebiye gibi yalnız olanlar da
evet, evet.
Evlerinde.
Yani şimdi burada ama asıl sorunumuz şu. Bunu oluşturan yapının bize o otoriterliğiyle dayattığı şeyler. Yani onu kabul etmek. Benim sıkıntım bu. Hmm. Benim sıkıntım bu. Yoksa insanlar tercihlerini yapabilirler. Yani bazısı evlenir, bazısı evlenmez, bazısı farklı farklı yaşamlar kurar kurmaz. Ama orada o sistemin öngördüğü şeye teşne olduğunuz zaman bitiyor zaten. Bitiyor. Yani bugün bu bunca kadının öldürülmesi tesadüf değil. Bunu görmemiz lazım artık. Bu işte kadınlar çatır çatır ölüyorlar ve hala muhafazakar bir toplum dokusunun dayatılması söz konusu. Bu nasıl bir şeydir yani? Ya, benim kafamda İkisi asla bağdaşmayan şeyler. Ama bir yerden de bakıldığında aslında birbirini doğuran şeylerdi. Yani o sistemin dayatmasıyla, o sistemin faşizanlığıyla, o sistemin eril söylemiyle, onun devam ettirilmesiyle oluşan şeyler bunlar.
Peki, tansiyonlarımız yükseldi biraz.
Ben bence bunlara girmeyelim.
Tamam, şeyle toparlayalım o zaman.
Kitapta bu kadar ciddi tartışma konuları açılıyorsa eyvallah.
Biz bir yere gelince biraz böyle olduk galiba. Hemen şimdi sil baştan'a geri dönüyoruz. Evet, evet. Sil baştandaki birçok renkler, işte tozlar, Nebiye'nin evinde gıcırdayan, sürekli yer değiştiren mobilyalar, silkelenen kilimler, totalde bir işlemeyen devlet mekanizması.
Güzel bir tanım, evet.
Tablosu çiziyor. Ya biraz Nebiye'nin sinestezik bir hali var. Böyle işte çeşitli renklerden kokular duyması ya da renk olarak görmesi, çeşitli durumları. Bu simgeleri konuşalım istiyorum.
Şimdi ya simgeler şöyle, mesela o temizlik hastası olma hali, her şey mikropsuz olmalı. Ama nasıl olmalı? Yani sen çıkıyorsun, üst kattan halını silkeliyorsun, o nereye gidiyor yani baktığın zaman? Ya da evini temiz tutuyorsun ama bu temizleme esnasında alt kattaki komşunu gürültüyle mahvediyorsun ve bitiriyorsun. Ama çok temizsin filan. Temizlik ve kirlilik konusu, tozdan arınma ya da işte toza bulama konusu bu noktada da, yani kişisel olanda da çok belirgin. Nebiye'nin evinde yaşadığı pratik aslında sistemin dayattığı bir pratik. Ama Nebiye bunu kabullenmiş durumda. Söylemeye çalıştığım bu. Demin de söylemeye çalıştığım buydu. Yani gönüllü kul olmuş durumda. Hmm. Ya bu gönüllü kulluk üzerinden zaten her şey yürüyor. Bütün derdim bu aslında. Kitapta kalem oynatmamın nedeni de bu. Ya biz istemezsek hiçbir şeyi bize kabul ettiremezler. Ama kabul ettiğimiz için bugün bu haldeyiz. Zin altını çiziyorum ısrarla kitapta. Yani sen evini temizliyorsun, halını silkeliyorsun. Yani o halı şimdi temizlendi mi? Alt katın bitti, gitti, işte bahçen mahvoldu, havayı kirlettin. Nasıl olacak bu iş yani? Yani ama tabii ki büyük çapta bakıldığında devletin yapısı da bu yani. Devletin işleyişi bu. Hantal işleyişi bu.
Evet, içeride gıcırdayan sistemler, evet. Yerinden kalkmayan sistemler,
evet. Ya da. Ve de işte sonra silkele gitsin.
Tertemiz
olsun. Tertemiz olsun. Evet. Sözcüklerin uçuşması da öyle tabii.
Evet. Evet. Peki sil baştan için sizin söylemek istediğiniz...
Ya ben şimdi sil baştanı sosyal medyada paylaştığımda çok ilginç yorumlar geldi. Evet, tam da sırası, gerçekten silinmeli bir şeyler falan. Silelim ve baştan başlayalım duygusu bende çok hakim. ama hani sil baştan bir rutine binecekse, biz gene ileride sileceğimiz şeyleri yazacaksak, bırak dağınık kalsın.
Evet, bir anlamı kalmıyor o zaman. Güzel bağladık bence.
Evet, bu kadar ağır lafın arkasından. Gerçekten öyle. Yani ama şu, eğer biz değişmeyeceksek hiçbir şey değişemez zaten. Çok net yani. O gürül gürül eleştirdiğimiz sistem. Ya kardeşim, sen kendi içindeki sistemi değiştir ilk önce. Kendi kafanı değiştir. Kendi vicdanınla yüzleş. Nebiye'nin yaptığı gibi. Yani Nebiye bir tesadüf sonucu bir şeylerle karşılaştı vesaire. Ama yani tesadüf olması da aslında hani bir tesadüf değildi baktığında. İstediğimiz zaman hayat çünkü bize cevaplar veriyor. İstemek lazım.
Evet, o cevabı aramak lazım.
Evet. Burada. Evet.
Peki yani siz, gerçi ben senin kadar iyimser değilim dediniz bana söyleşinin başında, ama sizin öngörüleriniz nasıl yani önümüzdeki yıllarda?
Ya anlarsak çok şey olur. Yani buna yürekten inanmak istiyorum. Ama ya tekrar tekrar söyleyeyim. Türkiye'deki siyasal değişimi çok hasretle bekliyorum. Çok hasretle bekliyorum ama yani şu çok önemli. Bu aslında tepeden aşağıya yayılacak bir şey değil. Aşağıdan yukarıya doğru gitmesi gereken bir şey. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Aşağıda atıyorum bilinçli bir kitap okuma ruhu, eğitimde yapılacak reformlar, kültürde yapılacak reformlar ve bunların hep birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne denk düşen adımları, bunlar yakalanmadığı müddetçe, yani yukarıda siz neyi değiştirseniz buhar olup gidecektir. Bizim aşağıda sıkıntımız var. İnsanın insanla kurduğu ilişkide sıkıntımız var.
Biraz daha merhametli olmaya ihtiyacımız var bence.
Evet.
İlk etapta.
Evet, ama işte yani o da eskiden her şeyin başı eğitim dendiği zaman hepimizde bir tebessüm oluşurdu. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani eğitimin herkes için olduğu ve herkesce yaşama entegre edilebilecek bir araç ve amaç olduğunu anlamamız gerekiyor.
Peki son şu soruyla bitireyim. Siz şimdi bundan bahsedince aklıma geldi. Siz çocuk kitapları da yazıyorsunuz.
Evet.
Ve o kitapların okurlarıyla bir araya geliyorsunuz, evet. Diğer taraftan. Ve tabii eğitimde çok ciddi bir erozyon var.
Çok.
Son yıllarda. Göründüğü kadar korkunç mu, görünenden daha mı korkunç sizce?
Korkunç diyeyim. Bir yazar olarak artık ne anlarsa. Şöyle korkunç. Gerçekten çok çaba sarf eden bir öğretmen kitlesi var. Bunu teslim etmem lazım. Yani gencecik insanlar bunun altını ısrarla çizen eylemler yapıyorlar. Çocuklara kitap okutarak ve onları tartıştırarak. Ama bizim işimiz sadece öğretmenle bitmiyor. Bizde şimdi çok ciddi bir veli sorunsalı var. İşte o sözünü ettiğim, evlerinde oturup kitapları devirip İşte yabancı diller bilip, hatta yani hakikaten böyle bir tipolojiden bahsetmek faydalı. Ama aynı zamanda da çok tuhaf bir tutuculuğa sahip olan bir veli kitlesi. Eğitim sadece okulda olmaz çünkü. Ailede de oluşturulması gereken bir eğitimden bahsetmek durumundayız.
Sadece okulları faturayı kesmekle büyük bir
kesinlikle hayır. Yani kesinlikle bu bir topyekün oluşturulması gereken bir şey.
Nebiye'nin öğretmen olma idealinde böyle bir arayış var mıydı?
Tabii var ama Nebiye'nin bakış açısı onu üstlenebilecek bir formasyona sahip değil. Onun karşısındaki işte Serin, o anlamda belli motivasyonlara sahip bir figür ama onun da ömrü yetmedi.
Bu da aslında bir, Türkiye'de birçok umudun yeşermek üzereyken üzerine basıldığı
öyle
göndermesi.
Değil mi? Evet. Öyle değil mi?
Evet evet, çok haklısınız.
Ama umutlu bitirelim, gel.
Evet evet, ya ben de şu an o çaresizlikle baktım kriterine.
Yok yok, yani işte Nebiye'nin gidip oradaki görevli Bekir'e, Bekir Bey'e ben resim yapacağım demesi, başka bir alanda kendini ifade etmek isteyişi. Aslında kendi evinde tanık olduğu bir şey o. Hem onunla yüzleşmek ve hem oradan bir ne diyeyim, teyze almak. Hem de kendi sesine dair bir cesaretli adım atma çabasını gösteriyor.
Ve kendine bir nefes alanı, bir yaşam
kesinlikle,
alanı buluyor.
Kesinlikle ve onu dinleyen de bir arkadaş buluyor. Bekir Bey.
Evet, hepimiz de kendimize bir nefes alanı bulacağız deyip bitirelim,
evet,
öyleyse.
Evet, kesinlikle.
Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.